Ayrım 4. Duman Olan Adam. May Siyaval. Sayfa 45. Bu yorucu konuşmadan yorgun düşen Martin Beck birasından büyük bir yudum aldı. Diğer adam da birasına davrandı. Ah kahretsin, sen Alfie'nin eski bir arkadaşısın değil mi? Doğrusu ben de onun nerelerde olduğunu merak ediyordum. Ama sanırım Macaristan'da kaldı. Burada değil en azından. Yoksa onu burada görürdük.
Macaristan mı? Orada ne arıyor?
Çalıştığı dedikodu gazetesi için seyahate çıktı. Ama artık dönmüş olması gerekir. Gitmeden önce bana 2-3 günlüğüne gittiğini söylemişti.
Seyahate çıkmadan önce onu gördün mü?
Tabii ki, bir gece evvel. Gündüz buradaydık, akşam da bir iki yerde daha devam ettik.
Sen ve o mu?
Evet, birileri daha vardı. Kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Per Kronquist, Stig Lund gelmişti galiba. Bayağı bir kafa yaptık. Evet, Okey ve Pia da vardı. Sen Okey'i tanıyor musun bu arada?
Martin Beck düşündü. Anlamsız geldi ona.
Okey mi? Bilmem.
Hangi Okey?
Okey Gunnarsson dedi Molin az önce oturduğu masaya doğru dönerek. Onlar konuşurken iki adam kalkmıştı. Barda kalan diğer iki adam sessizce biralarının başında oturuyordu.
Şurada oturuyor dedi Molin. Sakallı adam.
Sakallılardan biri gitmişti, o yüzden hangisinin Gunnarsson olduğu apaçık ortadaydı. Adam gayet hoş birine benziyordu.
Hayır dedi Martin Beck, tanımıyorum. Nerede çalışıyor?
Molin Martin Beck'in hayatında hiç duymadı, yayının adını verdi. Sanki bir çeşit otomobil dergisini çağrıştırıyordu.
Okey iyidir. Yanlış hatırlamıyorsam o da gece bayağı çekmişti. Kafası kıyaktı. Yoksa o çok fazla sarhoş olmaz. Ne kadar içerse içsin ayıktır.
O zamandan beri Alfie'yi görmedin mi?
Amma da soru sordun ha. Bana nasılım diye sormayacak mısın?
Soracağım tabii. Nasılsın?
Kelimenin tam anlamıyla cehennemin dibinde sürünüyorum. Akşamdan kalmayayım, hem de fena.
Molly'nin şişman suratı kederlendi. Sanki yaşamdaki son zevk kırıntılarını sıyırır gibi birasının geri kalanını koskoca bir yudumla mideye indirdi. Mendilini çıkardı, gözlerinde kara bir bakışla köpüklü bıyıklarını sildi.
''Bence bıyıklılara has bir abardağı olmalı.'' dedi. ''Bugünlerde servis sektörü batmış.''
Kısa bir süre sonra ''Hayır, o günden beri Alfie'yi görmedim.'' dedi. ''Onu en son gördüğümde opera sarayının barında içkisini bir kızın üstünden döküyordu. Ertesi sabah da Budapeşte'ye gitti. Zavallı yaratık, o akşamdan kalma haliyle Avrupa'nın diğer ucuna uçmak zorunda kaldı. Umarım İskandinav hava yollarıyla uçmamıştır.''
''O günden sonra da ondan haber almadın değil mi?''
''Yurt dışı seyahatlerimizde birbirimize mektuplar yollamayız.'' dedi Molin ukalaca. ''Sen ne boktan bir yerde çalışıyorsun bu arada? Kiddy Crib'de mi? Hey, hadi bir tane daha yuvarlayalım mı?''
Yarım saat ve iki büyük daha içtikten sonra Martin Beck Bay Molin'den kurtulmayı başardı. Adama 10 kron borç vermesi gerekmişti. Kapıdan çıkarken adamın sesini arkadan işitti.
''Fia, canımın içi, bana bir tane daha getirsene, hadi ya.''
7. Bölüm. Uçak Çekoslovak Hava Yolları'na ait bir Ilyushin 18 turbojetiydi. Kopenhag ve Saltorn bir de güneşin altında pırıl pırıl parlayan Øresund üstünden dik bir yay çizerek havada yükseldi. Martin Beck cam kenarında oturup aşağıdaki Ven adasına baktı. Bakafol kayalıkları, kilise ve küçük liman görünüyordu. Uçak güneye dönmeden önce son olarak küçük bir romörkörün limanın rıhtımına yanaştığını gördü. Martin Beck seyahat etmeyi severdi ancak bu kez mahvolan tatilinin yarattığı hüsran keyfine gölge düşürüyordu. Dahası karısı bu durumda kendi seçim şansı olmadığını pek anlayışla karşılayamamıştı. Martin Beck bir akşam evvel arayıp açıklamaya çalışmışsa da bunda pek başarılı olamamıştı.
''Ben ve çocuklar zerre kadar umurunda değil.'' demişti karısı bir saniye sonra. ''Senden başkası yok mu? Tüm görevleri sen mi üstlenmek zorundasın?''
Martin Beck adaya gelmeyi kat kat yeğlediğini anlatıp karısını inandırmaya çalıştı. Fakat kadın mantık dışı bir havaya girmişti. Ayrıca kendince mantığını desteklemek için çeşitli örnekler vermişti.
Yani çocuklarla ben bir başımıza adada mahsur kalalım, sen Budapeşte'yi gezip tozmaya git.
Eğlenmeye gitmiyorum.
Sonunda karısı konuşmanın ortasında ahizeyi yerine koyup kapatmıştı. Martin Beck karısının sonradan sakinleşeceğini biliyordu ama bir daha aramaya yeltenmedi. Şimdi 16 bin feet yükseklikte koltuğunu arkaya yatırdı, bir sigara yaktı. Adaya ve ailesine dair düşüncelerini geri plana attı. Doğu Berlin'deki Schönefeld Havaalanı'nda aktarma yaparken transit yolcu salonunda bir bira içti. Biranın markasının Radeberger olduğu dikkatini çekti. Şahane bir biraydı. Ancak Martin Beck bu ismi hatırlaması için bir sebep göremiyordu. Garson Berlin Almancasıyla onu karşıladı. Martin Beck bu dili pek anlamadı ve içi sıkılarak ileride nasıl günler geçireceğini merak etti. Girişteki bir sepetin içinde Almanca broşürler duruyordu. Martin Beck içlerinden alelade bir tanesini alıp beklerken okudu. Almancasını ilerletmesi şarttı. Kaçınılmaz bir gerçekti bu. Broşür Alman Gazeteciler Birliği tarafından yayımlanmıştı ve Springer meselesi üzerineydi. Batı Almanya'nın en güçlü gazete ve dergi yayıncılarından biri ve bu organın başı Axel Springer hakkındaydı. Şirketin tehditkar faşist politikalarından örnekler verilmiş, ünlü yazarlardan alıntılar yapılmıştı. Uçuş anonsu yapılınca Martin Beck broşürün tümünü zorluk çekmeden okuduğunu fark etti. Broşürü cebine koyup uçağa bindi. Havada bir saat geçirdikten sonra uçak tekrar karaya indi. Bu kez Martin Beck'in hep ziyaret etmek istediği Prag'daydı. Şimdi ise bir sürü kule ve köprüsüne, ayrıca Moldova'ya havadan kısa bir bakış atmakla yetinmek zorundaydı. Aktarma süresi havaalanından şehre çıkamayacağı kadar kısaydı. Dışişleri Bakanlığındaki kızıl saçlı adaşı Stockholm ve Budapeşte arasındaki aktarmalı uçuşlardan dolayı özür dilemişti. Dünyanın en iyi aktarmaları değillerdi. Ancak maalesef Berlin ve Prag'da transit yolcu salonundan fazlasını görmek kısmet olmamasına rağmen Martin Beck'in bu gecikmeye itirazı yoktu. Martin Beck Budapeşte'ye daha önce hiç gelmemişti ve uçak tekrar havalandığında kızıl saçlının sekreterinin gönderdiği iki broşürü etraflıca okudu. Macaristan'ın coğrafi yapısını anlatan bir broşürde Budapeşte'de 2 milyon kişi yaşadığını okudu. Alf Mattsson eğer bu metropolde kaybolmaya karar vermişse adamı nasıl bulacağını merak etti. Kafasında Alf Mattsson hakkında bildiklerini gözden geçirdi. Fazla bir bilgi yoktu ama gerçekten de bilinmesi gereken başka bir şey var mı diye düşündü Martin Beck. Kohlberg'in kısa yorumu geldi aklına. Pek de ilgi çekici olmayan bir şahıs. Alf Mattsson gibi bir adam neden ortadan kaybolmak istesindi? Eğer kendi rızasıyla kaybolduysa tabii. Bir kadın mı? Adamın iyi maaş aldığı işini, üstelik de mutlu olduğu konumunu bu sebeple feda etmesi pek inandırıcı değildi. Adam elbette hala evliydi, ancak canının istediğini yapmakta özgürdü. Kendi evi, işi, parası ve arkadaşları vardı. Bile isteye bunları terk etmesi için elle tutulur bir neden yoktu. Martin Beck güvenlik şubeden gelen dosyanın kopyasını çıkardı. Alf Mattsson Doğu Avrupa'daki çeşitli yerlere yaptığı seyahatlerden ötürü polisin ilgisini toplamıştı. Demir perdenin ardında demişti kızıl saçlı adam. Adam gazeteciydi ve Doğu Avrupa ile ilgili işi üstlenmek istiyorsa bunda bir gariplik yoktu. Ayrıca vicdanı sızlıyorsa neden şimdi sırra kadem bassındı ki? Güvenlik şube rutin bir soruşturmanın ardından bu dosyayı rafa kaldırmıştı. Yeni bir Wallenberg olayı demişti. Dışişlerindeki adam en son 1945 yılında Budapeşte'de görünen meşhur bir İsveçli hatırlatarak komünistler tarafından kaçırıldı. Kohlberg orada olsaydı çok fazla James Bond filmi izliyorsun derdi. Martin Beck dosyanın kopyasını katlayıp evrak çantasına koydu, camdan dışarı baktı. Dışarısı kapkaranlıktı, ancak havada yıldız vardı. Ta aşağılarda köy evlerinden ve yerleşim yerlerinden gelen ışıkları görüyordu. Sokak lambalarının yandığı noktalar inci taneleri gibi aydınlıktı. Belki de Mattsson içmeye başlamıştı, dergiyi ve her şeyi terk etmişti. Tekrar ayıldığında pişman olacak, beş parasız kalacak ve yeniden ortaya çıkacaktı. Ancak bu pek olası görünmüyordu.
Doğru, adam ara sıra kafayı çekiyordu ama o raddede değildi ve normalde işini asla aksatmıyordu. Belki intihar etmişti, kaza geçirmiş, Tuna nehrine düşüp boğulmuştu. Ya da soyulup öldürülmüştü. Bu ihtimal daha mı güçlüydü? Pek sayılmaz. Öyle ya da böyle. Martin Beck bir yerlerde dünyadaki başkentler içinde Budapeşte'nin en düşük suç oranına sahip bir kent olduğunu okumuştu. Belki de şu anda oteldeki yemek salonunda oturmuş yemeğini yiyordu ve Martin Beck ertesi gün tekrar uçağa binip tatiline kaldığı yerden devam ederdi. Işıklar yandı, sigara içilmez, kemerlerinizi bağlayın. Sonra aynısını bir de Rusça tekrar ettiler. Uçak pistte yavaşça yanaşıp durunca Martin Beck evrak çantasını aldı ve havaalanındaki bina silsilesine doğru kısa mesafeyi yürüdü. Akşamın geç saatleri olmasına rağmen hava ılık ve yumuşaktı. Tek bavulunun gelmesini uzun süre bekledi fakat pasaport kontrol ve gümrükten geçiş hızlıydı. Duvarları sıra sıra dükkanlarla dolu kocaman bir bekleme salonundan geçti. Sonra binanın dışındaki merdivenlere çıktı. Havaalanı şehrin çok dışında gibiydi. Martin Beck çevrede havaalanı dışında hiçbir ışık görmedi. Martin Beck orada dikilirken iki yaşlı kadın merdivenlerin oradaki şeritte duran tek taksiye bindi. Bir sonraki taksi yanaşmadan önce biraz zaman geçti ve Martin Beck banliyölerden ve karanlık sanayi bölgelerinden geçerken karnının guruldadığını fark etti. Kalacağı otel hakkında ismi ve Alf Matson'un ortadan kaybolmadan önce orada kalmış olması dışında hiçbir bilgisi yoktu. Ancak orada yiyecek bir şeyler bulmayı umdu. Taksi geniş caddelerden ve koca koca açık meydanlardan geçip şehir merkezine doğru yol aldı. Etrafta kimsecikler yoktu. Sokakların çoğu boş ve oldukça karanlıktı. Bir süre ışıl ışıl vitrinlerle dolu geniş bir caddede ilerledikten sonra tekrar dar ve karanlık yan sokaklara girdiler. Martin Beck şehrin neresinde olduğunu hiç bilmiyordu. Ancak tüm bu süre boyunca bir gözüyle nehri takip etmişti. Taksi otelin ışıklı girişinin önünde durdu. Martin Beck öne eğilip kırmızı taksimetredeki rakamı okudu ve taksiciye parasını ödedi. Ona biraz pahalı geldi. 100 forint'ten fazlaydı. Forint'in kendi parasıyla kaça denk geldiğini unutmuştu ama fazla yüksek olamayacağını hatırladı. Kır bıyıklı, yeşil üniformalı ve siperlikli bir şapkası olan yaşlıca bir adam taksinin kapısını açıp çantasını aldı. Martin Beck adamın arkasından döner kapılardan geçti. Otelin lobisi geniş ve ferahtı. Resepsiyon masası holün sol köşesine bakıyordu. Gece bekçisi İngilizce konuşuyordu. Martin Beck ona pasaportunu verip akşam yemeği yiyip yiyemeyeceğini sordu. Görevli holün bir diğer ucundaki cam kapıları gösterip yemek salonunun gece yarısına kadar açık olduğunu söyledi. Ardından anahtarı asansörün yanında bekleyen görevliye verdi. Asansör görevlisi Martin Beck'in çantasını alıp peşinden asansöre bindi. Asansör gıcırdaya gıcırdaya birinci kata çıktı. Asansör görevlisi en az asansör kadar yaşlı görünüyordu. Ve Martin Beck ona çantasını taşıtmamaya çalıştı ama bunda başarılı olamadı. Uzun bir koridordan geçtiler, iki kere sola döndüler ve sonra yaşlı adam dev gibi bir çift kanatlı kapının kilidini açıp çantayı içeri koydu. Oda 4 metreden daha yüksekti ve çok genişti. Koyu maun mobilyalar kocamandı. Martin Beck banyonun kapısını açtı. Küvet büyük eski moda musluklu, duş başlıklı ve genişti. Pencereler yüksekti, içeriden panjurluydu ve pencere girintisinin önüne kalın beyaz dantel perdeler asılmıştı. Martin Beck tek kanattaki panjuru açıp dışarı baktı. Hemen aşağıda bir gaz lambası sarımtırak yeşil bir ışık saçıyordu. Daha uzakta ışıklar görünüyordu ancak Martin Beck sonradan fark etti ki o ışıklarla arasında nehir akıyordu. Camı açıp dışarı sarktı. Aşağıda taş parmaklıklar ve kocaman çiçek vazoları masa ve sandalyelerin etrafını sarmıştı. Işık bunların üstüne düşüyordu. Martin Beck bir Strauss valsi çalan orkestranın sesini duydu. Otelle nehir arasında ağaç ve gaz lambalarıyla dolu bir yol geçiyordu. Bir tramvay hattı ve geniş bir rıhtım, rıhtımda da banklar ve kocaman çiçek saksıları yer alıyordu. Biri sağında, diğeri solunda iki köprü nehrin iki yakasını bir araya getiriyordu.
Martin Beck camı açık bırakıp yemek için aşağı indi. Holden cam kapıları açıp tekli derin koltuklarla, alçak sehpalar ve bir duvarı aynalarla dolu bir lobiye girdi. İki basamak çıkarak yemek salonuna ulaştı. Yemek salonunun en uzak köşesinde de odasından işittiği küçük orkestra oturuyordu. Yemek salonu çok genişti. İki kocaman maun sütun ve üç duvar boyunca uzanan bir balkon çatının hemen altındaydı. Siyah klapalı, kızılımsı kahverengi ceketler giymiş üç garson kapının iç kısmında ayakta duruyordu. Eğilerek selam verdiler ve bir ağızdan hoş geldiniz dediler. Dördüncüsü yanlarına koşup Martin Beck'i pencere ve orkestraya yakın bir masaya oturttu. Martin Beck uzun bir süre menüye baktıktan sonra Almanca yazılmış sütunu görüp okumaya başladı. Bir süre sonra sıcakkanlı bir boksör fiziğine sahip kır saçlı garson ona doğru eğilip ''Çok güzel balık çorba beyefendi'' dedi. Martin Beck hemen çorbasında karar kıldı. ''Barak'' dedi garson. ''O nedir?'' dedi Martin Beck. Önce Almanca sonra İngilizce. ''Çok iyi bir aperatif'' dedi garson. Martin Beck ''Barak'' denen aperatifi içti. Garson ona ''Barak Palinka'nın Macar kayısı brandisi'' olduğunu açıkladı. Martin Beck balık çorbasını içti. Çorba kırmızıydı ve yoğun paprikayla çeşnilendirilmişti. Sahiden de çok lezzetliydi. Ağır paprika soslu, patatesli, dana fileto yedi ve yanında çek birası içti. Sert kahvesini ve ikinci barakını bitirdiğinde çok uykusu gelmişti. Doğruca odasına çıktı. Pencereyi ve panjurları kapatıp yatağa girdi. Yatak gıcırdıyordu. Amma da dostça gıcırdıyor diye düşünüp uykuya daldı. 8. Bölüm. Martin Beck tiz, uzun süren bir vapur düdüğü sesiyle uyandı. Nerede olduğunu hatırlamaya çalışırken düdük sesi iki kere daha tekrar etti. Martin Beck yana dönüp komodindeki kol saatini aldı. Saat 9'a 10 vardı. Koca yatak çok resmi bir şekilde gıcırdadı. Belki de diye düşündü Martin Beck, bir zamanlar Mareşal Konrad von Hötzendorf'un altında da gıcırdamıştı. Güneş ışığı panjurların arasından sızıyordu. Odanın içi şimdiden bayağı sıcaktı. Martin Beck ayağa kalkıp banyoya girdi ve sabahları genelde yaptığı gibi biraz öksürdü. Bir yudum maden suyu içtikten sonra sabahlığını giydi, panjurları ve pencereyi açtı. Odanın içindeki puslu ışıkla dışarıdaki keskin, net güneş ışığının zıtlığı baş döndürücüydü. Manzara da öyle. Tuna Nehri sakin yatağında kuzeyden güneye doğru gözlerinin önünde şarıl şırıl akıyordu. Tam mavi değildi ama genişti, görkemliydi ve tartışmasız çok güzeldi. Nehrin diğer yakasında bir abideyle taçlandırılmış, hafif kıvrımlı iki tepecik ve duvarlarla çevrili bir hisar yükseliyordu. Evler sadece tepeciğin iki yanında ağır ağır toplanmıştı, ancak daha ötedeki tepecikler villalarla bezeliydi. O taraf meşhur Buda yakasıydı. O tarafta Orta Avrupa kültürüne çok yakındınız. Martin Beck bakışlarıyla manzarayı süzerken tarihin kanat çırpışlarına dalgın bir halde kulak verdi. Romalılar burada o heybetli Aquincum şehrini kurmuştu. Oradan Habsburg topçuları 1849 yılındaki Kurtuluş Savaşı'nda Peşte'yi vurup harabeyi çevirmişti. Ve orada sağlasın faşistleri ve Teğmen General Pfeffer Wildenbruch'un SS bölükleri 1945 baharında tam bir ay boyunca kalmış, imhaya davet çıkaran anlamsız bir kahramanlık ruhu yaymıştı. Martin Beck'in İsveç'te tanıştığı yaşlı faşistler o günleri hala koltukları kabararak anlatırdı. Hemen aşağısında rıhtıma bağlı duran yandan çarklı beyaz bir vapur vardı. Kırmızılı, beyazlı ve mavili Çek bayrağı sıcakta kıpırtısız ve sönük duruyordu. Güvertesinde ise turistler güneşleniyordu. Martin Beck'i uyandıransa yandan çarklı bir Yugoslav römorkörüydü. Ağır ağır nehirde ilerliyordu. Büyük ve eski bir tekneydi. İki uzun bacası asimetrik şekilde yana yatmıştı ve ağır yüklü altı mavnayı arkasından çekiyordu. En sonuncu mavnada dümen köşküyle alçak vinç arasına bir ip gerilmişti. Başörtülü ve mavi iş gönlüklü genç bir kadın kıyıların güzelliğinden hiç etkilenmemişçesine dingin bir şekilde çamaşır sepetinden çamaşırları alıp bebek giysileri asıyordu. Sol tarafta nehrin üstünde kemer görevi gören uzun, havadar, ince bir köprü vardı. Tepesinde palmiye yaprağını başının üstüne kaldırmış uzun boylu, ince bronz bir kadın anıtı.
Doğrudan dağa geçiş yapıyordu sanki. Köprünün üstü arabalar, otobüsler, tramvay ve yayalarla dolup taşıyordu. Sağ tarafta kuzey yönünde romorkör bir sonraki köprüye ulaşmıştı. Bir kez daha kaç mavnayı çektiğini bildirmek için 3 defa düdüğünü öttürdü. Bacalarını indirip köprünün alçak kemerinin altına girdi. Pencerenin hemen önünde çok küçük bir vapur kıyıya doğru yanaştı. Akıntıyla beraber 15 metre alabandaya sürüklendi. Manevrasını ustalıkla tamamlayarak iskeleye bir santim bile bırakmadan yanaştı. Çok sayıda insan bu vapurdan karaya indi, sonra yine çok sayıda insan vapura bindi. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 60.